Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Değerli dinleyicilerimiz, eski antlaşmadan, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının son kesimine geldik. Bu programımız ile Yeşaya kitabını bitireceğiz. Ama bir sonraki programımızda yeni antlaşmadan İncil'den 1 ve 2. Selaniklilere mektubu alıp onun yorumunu yapacağım. Yeşaya 65. bölüm 17. ayetten itibaren yeni gökler ve yeni yeryüzünün açımlanmasını görüyoruz Tanrı tarafından. 17. ayette Tanrı diyor ki, çünkü bakın yeni bir yer, yeni bir gök yaratmak üzereyim. Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek. Burada yeni gökler ve yeni yeryüzünün yaratılmasının krallığın kurulmasından kronolojik olarak önce geldiği gözüküyor. Sanıyorum dikkatle incelediğimiz zaman küçük Sadık grubun krallığa zaten girmiş olduklarını göreceğiz. Diğerleri yargılanmışlardır ve krallığa giremezler. Rabbisa Mesih Matta 25-34'te o zaman kral sağındaki kişilere sizler babamın kutsadıkları gelin diyecek. Dünyanın kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın dediğinde bunu açıklığa kavuşturmuştu. Diğerleri dışarıdaki karanlığa atılacak ve krallığa girmeyeceklerdi. Milenyumdaki krallığın yani Mesih'in bin yıllık egemenliğinin sonunda o son isyandan sonra yeni gökler ve yeni yeryüzünün yaratılışı gerçekleşecektir. İnsanların göğe alınmasından sonra ve milenyum sırasında yeryüzünde büyük değişimler gerçekleşecektir. Çöl bir gül gibi çiçek açacaktır ama yeni gökler ve yeni yeryüzüne geldiğinizde artık deniz olmayacak ve artık çöl de olmayacak. Yeni bir yeryüzü olacak. Eski modeli verip yeni modeli alacağız. Eğer deyim yerindeyse bunu söyleyebilirim. Mesaj, üç dünya olduğunu öğrendiğimiz 2. Petrus 3'ten gelmektedir. Nuh'un zamanındaki tufandan yok olan eski dünya vardır. Sonra ateşle yok edilecek olan şimdiki dünya vardır ve son olarak yeni gökler ve yeni yeryüzü var olacaktır. Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun. Çünkü Yeruşalim'i coşku, halkını da sevinç kaynağı olarak yaratacağım diyor Yeşaya 65-18'de. Burada Yeşaya'nın sonsuz bereketlerin yanı sıra milenyumdaki bereketlerden de söz ettiği kesindir. Milenyumdaki krallık sonsuz krallığın bir evresidir ama aynı zamanda bir yargı zamanıdır. Tanrı'nın yargı programı sona ermeden yeni gökler ve yeni yeryüzünü getirebileceğinizi sanmıyorum. Yargı sona erdiğinde her şeyin yeni yapılmasına hazır olacağız. Ben milenyumdan sonra Tanrı çocuğu için daha da harika bir şey olduğuna inanıyorum. İnsanın potansiyeli büyük ölçüde arttırılacaktır. Yeruşalim bir sevinç kenti olacaktır. Günümüzde öyle değildir, değil mi? İçinde ağlama duvarı diye bir yer var. Ve şehirde gülümseyen çok az insan bulunuyor. Ama Tanrı'nın onu bir sevinç kenti yapacağı gün geliyor. 19. ayette şöyle okuyoruz. Yeruşalim'de coşacak, halkımla sevineceğim. Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. Yeruşalim için büyük bir değişiklik olacaktır. 20. ayet. Orada birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak. Yaşını başını almadan hiç kimse ölümü tatmayacak. 100 yaşında ölen genç, 100 yaşına basmayan kişi lanetli sayılacak. Atalardan önce insanların çok uzun yıllar yaşaması krallığın özelliklerinden biri olacaktır. İnsanlar çok uzun zaman yaşayacaklardır. Artık ihtiyarlar için özel evler olmasına gerek olmayacaktır. Çünkü artık ihtiyarlar olmayacaktır. Hepimiz genç olacağız. Evler yapıp içlerinde yaşayacaklar, bağlar dikip meyvesini yiyecekler. 21. ayet. Bolluk krallığın bir başka özelliğidir. Bu gerçek bereketlerle dolu bir zaman olacaktır. 22. ayet. Yaptıkları evlerde başkası oturmayacak. Diktikleri bağın meyvesini başkası yemeyecek. Çünkü halkım ağaçlar kadar uzun yaşayacak, seçtiklerim elleriyle ürettiklerinin tadını çıkaracaklar. Demek ki burada kalıcılık ve denge olacaktır. 25. ayette kurtla kuzu birlikte otlayacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceği ise toprak olacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Rab böyle diyor. Günümüzde olan bu değildir, değil mi dostum? Eğer kurtla kuzu birlikte yatarlarsa, kuzu kurtun midesinde olarak oturacaklardır. Kurtlar kuzu pirzolarına bayılırlar ama o günde birlikte olacaklar ve aslan saman yiyecektir. Doktor George Gill'e bir toplantıda kafa tutan gencin hikayesini anlatmak istiyorum size. Bir aslanın saman yediğini kim duymuş? Herkes aslanların hiçbir zaman saman yemediklerini bilir demiş. Doktor Gil, her zamanki rahat haliyle delikanlı. Eğer bir aslan yapabilirsen, o zaman ona saman da yedirebilirsin. Aslanı yaratan kişi, onun saman yemesini istediğinde, onun saman yemesini sağlayabilir demiş. Yani o günde hayvanlar dünyasını artık keskin dişler ve kanlı tırnaklar yönetmeyecektir. Orman kanunu kralın kurallarına uymak üzere değişecektir. Bütün dünyada zarar veren, inciten ya da korkutan hiçbir şey olmayacaktır. İşte o zaman değerli dostum yeni bir dünya olacaktır, öyle değil mi? Şimdi Yeşaya kitabının son bölümüne bakalım. 66. bölüm. Konu peygamberliğin bir panoraması. Krallığın gelsin. Günümüzde bizlerin duası krallığın gelsindir. Yeşaya 66'da krallık gelmiştir. 1. ayet. Rab diyor ki gökler tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Nerede benim için yapacağınız ev? Neresi dinleneceğim yer? Yer ayaklarımın taburesidir. Sizlerin ve benim yaşadığımız bu küçük yeryüzü çok önemli değildir. Tanrı için sadece bir taburedir. Benim için yapacağınız ev nerede? Dinleneceğim yer neresi diyor. Değerli dostum, o burada yeryüzündeki herhangi bir tapınağa sığdırılamaz. Süleyman peygamber bunu anlamıştı. İlk tapınağın atanmasında ettiği duada Süleyman peygamber, Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin ötelerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki demişti. Bu yüzden bana öyle geliyor ki, krallığın sonsuz özelliği Tanrı'nın varlığının ta kendisidir. Orada bir tapınağa ihtiyacımız olmayacaktır. Vahiy 21'de tanımlanan yeni Yeruşalim, yeryüzündeki insanların tapınmaya ve ziyaret etmeye gelecekleri bir yer olacağını düşünüyorum. Yaratılış Tanrısını, yüksek ve kutsal ve yükseltilmiş Tanrı'yı dinleyin. Çünkü bütün bunları benim ellerim yaptı. Hepsi böylece var oldu diyor Rab. Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye bakarım. Değerli dostum, bu evren, bu büyük evreni yaratan ve onun üzerinde ve ötesinde olan Tanrı, alçak gönüllü ve yüreği kırık olanlarla yaşamak üzere aşağıya iniyor. Bu Tanrı'nın kendisini isteyerek alçaltmasıdır. O günde alçak gönüllüler dünyayı miras alacaklardır. Hatta onlar her şeyi miras alacaklardır. 3. ayette şöyle diyor, sığır boğazlayan, adam öldüren gibidir. Davar kurban eden köpek boynu kıran, tahıl sunusu getiren domuz kanı sunan, anma sunusu olarak günlük yakan, puta tapan gibidir. Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler. Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar. Belli ki milenyumdan sonra kurban sistemi son bulacaktır. Ruhsal anlayış olmadan bir öküz sunmak, adam öldürmekle aynı şeydir. Sonsuzlukta her şey Mesih'e işaret etmelidir. Yoksa bir zamanlar buyurulan bir günah olur. Rabbin sözünden titreyenler, onun söylediklerine kulak verin. Sizden nefret eden, adımdan ötürü sizi dışlayan kardeşleriniz, Rab yüceltilsin de sevincinizi görelim diyorlar. Ama asıl utandırılacak olan onlardır. 5. ayet. Tanrı, gerçek ve sahte olan arasında bir ayrım yapacaktır. Mesih buğdaylarla delicelerin birlikte büyümelerine izin verilmesini, kendisinin onları ayıracağını söylemişti. Şimdi bunun zamanı gelmiştir. Dinsel uygulamalarında çok titiz olan Ferisi atılacaktır. Uzakta durup tövbe eden günahkar kabul edilecektir. 6. ayette kentten kargaşalık sesleri, tapınaktan bir ses yükseliyor. Düşmanlarına hak ettikleri karşılığı veren Rabbin sesidir bu diyor. Tanrı sonunda İsrail'in düşmanlarına gerekeni yapacaktır. Bunlar onun da düşmanlarıdır. Doğum sancısı çekmeden doğurdu, sancısı gelmeden bir erkek çocuğu doğurdu diyor 7. ayet. Büyük sıkıntı değerli dostum, büyük sıkıntı, büyük bir sancı zamanıydı. İsrail, Mesih Betlehem'de doğduktan sonra büyük sıkıntıdan geçmişti. Sancısı gelmeden bir erkek çocuğu doğurdu ki bu Mesih İsa'dır. Bu çok dikkat çekici bir ayettir. Kim böyle bir şey duydu? Kim böyle şeyler gördü? Bir ülke bir günde doğar mı? Bir anda doğar mı bir ulus? Ama Siyon ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu. Doğum anına dek getiririm de doğuracak gücü vermez miyim diyor Rab. Doğuracak güç veren ben rahmi kapatır mıyım diyor Tanrı. Yeruşalim ile birlikte sevinin. Onu sevenler hepiniz onun için coşun. Yeruşalim için yas tutanlar onunla sevinçle coşun. Öyle ki onun avutucu göğüslerini emip doyasınız. Kana kana içip onun yüce bolluğundan zevk alasınız. Çünkü Rab diyor ki, bakın, esenliği bir ırmak gibi, ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım. Ondan beslenecek, kucakta taşınacak, dizleri üzerinde sallanacaksınız. Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi. Yeruşalim'de avuntu bulacaksınız. Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek. Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek. Herkes bilecek ki Rabbin koruyucu eli kullarının, gazabı ise düşmanlarının üzerindedir. Tanrı değerli dostum, vaat ettiği her şeyin yerine gelmesini kesinlikle sağlayacaktır. Büyük sıkıntı zamanının başlangıcında mühürlenen 144 bin kişi büyük sıkıntıdan sağ salim çıkacaktır. Sadece 143.999 değil, her biri orada olacaktır. Ne kadar harika değil mi? Şimdi, Yeruşalim'le birlikte sevinin, onu sevenler hepiniz onunla mutlu olun, Yeruşalim için yas tutanlar onunla sevinçle coşun diyebilir. Bu, harikulade bereketlerle dolu bir zaman olacaktır. Bakın, Rab ateşle geliyor. Savaş arabaları kasırga gibi şiddetli öfkesini, azarını alev gibi dökmek üzere. Çünkü o bütün insanlığı ateş ve kılıçla yargılayacak. Pek çok kişi öldürecek. Bahçelere girmek için kendilerini arıtıp kutsayanlar, domuz, fare ve öteki iğrenç hayvanların etini yiyenlerin ortasında duranı izleyenler hep birlikte yok olacaklar diyor Rab. Çünkü 18. ayet, ben onların eylemlerini de düşüncelerinde bilirim. Bütün ulusları ve dilleri bir araya toplayacağım an geliyor, gelip yüceliğimi görecekler. Değerli dostum, bütün ulusların onun önüne çıkması gerekmektedir. Yani tüm ulusların Rabbin önüne çıkması gerekmektedir. Rab İsa Mesih bundan Matta 25, 31, 32. ayetlerde söz etmişti. Şöyle der, İnsanoğlu kendi görkem içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi onları birbirinden ayıracak. O sırada İsrail'den olduğu gibi diğer uluslardan da büyük bir kalabalık kurtulacaktır. Uluslar gelip Yeruşalim'de toplanacaklardır. Ne harika değil mi? 22. ayette, çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa diyor, soyunuz ve adınız da öylece duracak diyor Rab. Tanrı'nın İsrail için olan amaçları ve vaatleri yeni gökler ve yeni yeryüzü kadar sonsuzdur. 23. ayette, yeni aydan yeni aya, şabat gününden şabat gününe bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar diyor Rab. Bütün çağların kurtarılmışları sonsuzluk boyunca değerli dostum Tanrı'ya tapınacaklardır. Bu sonsuzluğun en meşgul edici ve önemli işi olacaktır. Sen bunların arasında olacak mısın dostum? Bugün Tanrı çağırıyor seni. Sen de gel iman et ve sonsuzlukta Tanrı ile birlikte ol. Yeşaya 66-24. ayette de şöyle diyor, dışarı çıktıklarında bana baş kaldırmış olanların cesetlerini görecekler. Öylelerinin kurdu ölmez, ateşi sönmez. Bütün insanlar onlardan iğrenecek. Yani kötüler için esenlik yoktur diyor Rab. Günah içerisinde yaşayanlar için esenlik, barış yoktur diyor Rab. Onların sonsuzluk boyunca durumları bu olacaktır değerli dostum. Hiç huzur, sükun yok, tatmin yok, Tanrı yok. Yeşaya kitabı kötüler için esenlik olmadığını söyleyen bu üçüncü uyarıyla son bulur. Kulakları olan işitsin.